Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 20 Mart 2019 tarihinde Küçükçamlıca Çilahane Camii'nde yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, mübarek, pak, ruhu tayyibelerine, Ehl-i Beyt'in, Ashab-ı Kiram'ın, Enbiya-i Azam'ın, Sadat-ı Kiram Hazretlerinin ruh-i şeriflerine, dinimizin, vatanımızın, milletimizin selametine, şerlerine, muhafazasına, üç ayların bütün ümmet-i Muhammed için bereket, rahmet olması niyaz duasıyla bir Fatiha-i Şerif, üç İhlas. Muhterem kardeşlerimiz, Cenab-ı Hak okunan ayetlerin muhtevası, yaşamayı, yaşatmayı, Cenab-ı Hakk'a yakın bir kul olmayı Cenab-ı Hak nasip eylesin. Recep ayının içindeyiz, üç aylar mevsimindeyiz, mübarek bir mevsimdeyiz, kalbi tekamül ettirmenin en güzel bir mevsimindeyiz, rahmetin tecelli ettiği bir mevsimdeyiz. Resulullah Efendimiz bu iki ayı gönül ruhani içinde doldurup Ramazan için mülaki olmayı terkin eder. Allah'ın barikine enfir Recep ve Şaban ve belliğine Ramazan. Cenab-ı Hak okunan ayet-i kerime Bakara Suresi'nin 186. ayetinde. Ramazan ayetlerinin sonunda gelen bir ayet. Cenab-ı Hak, ey Habibim, ey Resulüm, kullarım sana beni sorduğunda sen kullarıma söyle. Ben kullarıma çok yakınım. O halde kullarım da benim davetime uysunlar. Bana inansınlar ki doğru yolu bulsunlar. Şimdi Cenab-ı Hak zamandan mekandan münezzeh. Zaman mekan mahlukata ait. Cenab-ı Hak müstesna. Yani her an Cenab-ı Hak bütün insan, cin, melek, bir takım maddi vakalar, sonsuzluk, her an Cenab-ı Hak hepsinin her an yanında. Yani muhalefetün lül havadis, yarattıklarına benzememe keyfiyeti var. Bu da Cenab-ı Hakk'ın bize azamet-i ilahisini düşündürüyor. Yani her mahlukatın her an yanında. Ne buyuruyor? Ve fe mahkum eyle mahkum. Nereye gitseniz Cenab-ı Hak sizinle beraberdir. Burada bana dua ettikleri vakit dua eden dileğini kabul ederim diyor Cenab-ı Hak. Ve orada bir şart koşuyor Cenab-ı Hak. Bana inansınlar diyor. Benim davetime uysunlar. Daveti nedir? Kur'an-ı Kerim ve sünnet. Ne buyuruyor Cenab-ı Hak Resulullah Efendimize? Men yudur Resul'e fakat et Allah. Allah Resulüne itaat, Allah'a itaattir buyuruluyor. Demek ki hedef Resulullah Efendimizin hayatının izinde gidebilme. Nasıl karda giden bir insan var, izinden belli olur. Ve Ashab-ı Kiram da Efendimizin izini öyle takip etti. Burada benim davetime uysuna davet bu Cenab-ı Hakk'ın. Çok yerde de Allah'a itaat, Resulüne itaat, iki itaati birleşiyor. Demek ki tabi bunun için takva alem. Çünkü Resulullah Efendimizin hayatı büyük bir takva hayatıydı. Kur'an'da 250 küsur yerde takva geçiyor. Yani bir defa kalp takvaya erişecek. İnsanın en büyük problemi, en büyük dersi o. Takva nedir? Nefsani problemler bertaraf edecek. Ruhani istidatlar inkişaf ettirilecek. Kul ve hüve mâküm eyne mâküntüm. İlahi kameranın altında olduğun idrak ve şuur halinde olacak. Demek ki bu insan iç âlemini zenginleştirecek. Ondan sonra Cenab-ı Allah'la bir dostluk başlıyor. Bir hadiste buyruluyor. Tirmizi'nin naklettiği hadis-i şerifte kimin endişesi ahiret olursa Allah zenginliği onun kalbine koyar. Nefsane arzularını bertaraf eder. İşlerini dağınıktan kurtarır. Ve dünya ona boyun ederek gelir. Yani dünyayı Allah yolunda kullanır. Dünyayı bir nimet bilir. Allah yolunda kul olabilmek için. Bir mektebi âlemdeyiz. Hepimiz bu dershanenin talebesiyiz son nefese kadar. Yine bunun zıttına her kimin endişesi dünya olursa, kazanıp vesaire dünya safası olursa Allah fakirliğin onun gözünü önüne koyar. Yani bir türlü doymaz. Efendim bir vadi verirse diğer vadiyi ister buyuruyor. Fakirliği onun gözünün önüne koyar, kendisini derbeder eder, perişan eder ve dünyadan da kendi ancak takdir edildiği kadar gelir. Cenab-ı Hak buyuruyor, âmiretün nâsibe. uğraşmıştır, kazanmıştır boşuna. Ataullah İskenderani Hazretleri'nin güzel bir ifadesi var. Orada buyuruyor ki, dua halinde İskenderani Hazretleri, "Ya Rabbi, seni bulan neyi kaybetti? Seni kaybeden de neyi buldu?" Demek ki burada seni bulan neyi kaybetti? Demek ki Cenab-ı Hakk'ı bulabilmek. Cenab-ı Hakk'la buluşabilmek. Bazı Bistami Hazretleri buyuruyor ki, Kâbe'ye gidenler diyor, orada diyor, Kâbe'nin Rabbini arasınlar diyor. Kâbe'nin Rabbini bulabilirlerse her yerde Kâbe'yi bulabilirler buyuruyor. Velhâsıl seni bulan neyi kaybetti? Demek ki Cenab-ı Hakk'ı bulabilmek en büyük hedef, en büyük zenginlik, en büyük nimet. Seni kaybeden de neyi buldu? Dünya onun olsa neye yarar? Ömrü ne kadar biliyor mu? Hiç. Yine Arif bir zat buyuruyor, o ki Allah'a maliktir. Neden mahrumdur? O ki Allah'tan mahrumdur, neye maliktir? Allah dostu Şibli Hazretleri var, Şeyh Şibli Hazretleri. Bir vaaz meclisinde bulunuyor. Kürsüde Hoca Efendi kabir ahvalinden bahsediyor. İşte nelerden sorguya çekilecek, ne olacak vesaire. Diyor ki Şibli Hazretleri, ey vaiz efendi diyor, suallerin en mühimlerinden birini unuttun diyor. Allah-u Teâlâ kısaca sana şunu soracak, ey kulum ben seninle beraberdim, sana şah damarından daha yakındım, sen ise kiminle beraberdin? Allah dostunun bu şeyini kendi kendimize hatırlamak. Yani biz dünyada kiminle beraber, niye dünyaya geldik, kimin mülkünde yaşıyoruz? Yine bir hadis-i şerif, Câbir naklediyor radıyallahu anh. Cebrail bana geldi, şöyle dedi. Ya Muhammed, istediğin kadar yaşa, mutlaka öleceksin. Tabi Efendimiz şahsında ümmete talimat. İstediğini sev, sonra mutlaka ayrılacaksın. İstediğin şeyle amel et, sonra onun karşılığını elde edeceksin. Hayır veya şer. Bil ki müminin şerefi, izzeti, geceleri kayıp olmasında, yani seherlerde uyanık olmasında, İzzeti ise insanlardan müstahni kalmasında. Yani kanaatle zengin olmasında. Mallı değil, kanaatle zengin olmasında. Yine Mualla bin Fadıl şöyle naklediyor. Selef-i Sâlihîn, Cenâb-ı Hakk'a 6 ay kendilerini Ramazan'a ulaştırması için dua ederlerdi. Yani bereketli bir rahmet yağmuru. Nasıl çiftçi bir yağmuru bekler hasrette. Selef-i Sâlihîn, Cenâb-ı Hakk'a 6 ay kendilerini Ramazan'a ulaştırmaya dua ederlerdi. Geri kalan 6 aydır, yani Ramazan'dan sonraki 6 ayda Ramazan'ın kabul olması için dua ederlerdi. Demek ki Cenâb-ı Hak böyle bir bereketli mevsimin arefesindeyiz aşağı yukarı. Geçen sene 3 ayda birçok ahbabımız vardı, dostlarımız vardı, kardeşlerimiz vardı. Bunlara bir tefekkür etmek lazım. Geçen Ramazan onların son mevsimiydi, son Ramazan'ıydı. Kadir Gecesi son Kadir Gecesiydi. Bizler bir meçhulün içindeyiz. Demek ki ne kadar iltica edeceğiz ki Allah'ın bariklerine, Firrecebe ve Şaban'ın ve Belli'nin Ramazan bu duada bulunacağız ki Cenab-ı Hak Ramazan'ı bize mülâki kılsın. Fakat Ramazan'ın da Cenab-ı Hakk'ın Resulullah Efendimiz'in yaşadığı tarzda bir yaşamayı ya ona yaklaşır şekilde bir yaşamayı Cenab-ı Hak nasip eylesin. Cenab-ı Hak bize çok yakın. Zaten yakın olmasa bir aciziyet olurdu Cenab-ı Hak için. Mutlak kudret Cenab-ı Hak, sonsuz kudret, sonsuz azamet. Cenab-ı Hak yine bize yakınlığını bildirir ve hüve mahkûm eyne mahkûntü. Nereye gitseniz o sizinle beraberdir. Yine buyuruyor Cenab-ı Hak, ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid, şah damarından daha yakınım buyuruyor. Bursa'da Hüseyin Efendi her ziyarete gidince bu ayet-i kerime okurdu. Derdi, içindekini de bir sen biliyorsun, bir de Cenab-ı Hak biliyor derdi. Başka kimse bilmiyor derdi. Demek Cenab-ı Hak sana ne kadar yakın, biz ona ne kadar yakınız. Hatta bu ayeti okurdu, ağlardı. Biz adam olamadık derdi, ağlamaya devam ederdi. Cenab-ı Hak bize bu kadar yakın, biz bunu takdir edemiyoruz derdi. Yine Cenab-ı Hak buyuruyor, Enfal Sûresi, bilin ki Allah kişi ile kalbi arasına girer. Cenab-ı Hak inşallah gönül âlemi hidayetle doldursun inşallah. Biz o istikamette bulunalım inşallah. Yani yine burada ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Cenab-ı Hakk'a dua ederim. Cenab-ı Hak niyetlerimizi kendi rızasıyla telif eylesin. Cenab-ı Hakk'a yakınlığımız nasıl olacak? Onun emir ve yasakları etrafında gayretlerimizle olacak. Ona yaklaşmakla olacak. Kur'an-ı Kerim'le yakınlığımızla olacak. Kur'an-ı Kerim'le beraberliğimizle olacak. Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği mektup. Bu mektupta neler var? Ne talimatlar var? Kur'an-ı Kerim hizmetlerimizle Cenab-ı Hakk'a yakınlığımız olacak. Müslümanların derdiyle dertlenmemizle Cenab-ı Hakk'a yakınlığımız olacak. Musa aleyhisselam soruyor, ya Rabbi seni nerede arayayım, nerede bulurum diyor sana. Sen diyor beni, ya Musa kalbi kırıkların yanında bulursun buyuruyor. Demek ki gariplerin kimsenin dualarını alabilmemiz de olacak. Bütün mahlukatı Allah ne yaratmış? Hepsine olan şefkat merhametimizle, yani Hâlık'ın nazarı mahlukata bakabilme. Yaratan Cenâb-ı Hak. Yılanı da yaratan Cenâb-ı Hak. Ona da şey yok. Sana saldırmıyorsa, ona da cefa etmiyor. Sana saldırıyorsa, Rasûlullah bir seferde öldür buyuruyor. Kıvrandırma buyuruyor. En mühimi, mühimlerin mühimi, yavrularımızı Kur'an iklim ve ahlâk üzerine yetiştirmemiz. En mühim miras, insan mirası. Cenab-ı Hak mesela Kur'an-ı Kerim'de Zekeriya Aleyhisselam'da bir dert var Zekeriya Aleyhisselam'da. Cenab-ı Hak bu derdi bildiriyor. Bir kendisinden sonra İslam'ı tebliğ edecek birisinin yetişmesi. Bir de bunun kendi neslinden yetişmesi. Yine İbrahim Aleyhisselam baktığımız zaman İbrahim Aleyhisselam'da da aynı dert var. Kendi derdi var, bir de evladının derdi var. Demek ki kendimizin derdi ne olacak? Ben nasıl İslam'ı yaşıyorum? Nasıl İslam'ı temsil edebiliyorum? Ve arkamda da nasıl bir evlat yetiştirebiliyorum? Onun için esas tahsil Kur'an-ı Kerim'i tahsil etmek ve yani onu yaşayabilme, hayata intikal ettirebilme. Onun için sık sık dua etmek lazım. Ya Rabbi, duygularımı, hislerimizi rıza-i şerifine telif eyle diye. Düşüncelerimiz vardır, onu doğru zannederiz değil. Cenab-ı Hakk'a havale etme. Ya Rabbi duygularımızı, hislerimizi kendi rızan ile telif eyle. Cenab-ı Hak bazı günleri, bazı ayları diğerlerinden farklı kıldı. Fiziki bakımdan aynı. Fakat kulların Cenab-ı Hakk'a yaklaşabilmesi için yine bu Cenab-ı Hakk'ın kullarına bir merhameti. Recep-i Şerif, Regaib ve Miraç ile müzeyyen. Miraç ise yalnız Efendimiz'e mal. Hiçbir peygambere bir miraç yok. Bak bize de bir nükte var. Namazımızın bir miraç haline gelebilmesi. Secde et, yaklaş buyuruluyor. O şekilde bir namazımızın olabilmesi. Şaban-ı Şerif ise Peygamber Efendimiz Ramazan'dan sonra en çok oruç tuttukları ay olmuş oluyor. Berat Kandili bu mübarek ayda ikram ediliyor. Ondan sonra Ramazan gelecek. Ramazan Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu bir ay. O şekilde Ramazan-ı Şerif büyük bir izzet kazandı. Kur'an-ı Kerim'i izzet kazandı. Kadir Gecesi bin elfi şer 80 küsur seneye muadil. O da Ramazan-ı Şerif Kadir Gecesi Kur'an-ı Kerim'in inmesiyle izzet kazandı. Demek ki böyle bir ayın içine gireceğiz inşallah. Cenab-ı Hak nasip eder inşallah. Cenab-ı Hak inşallah rızâ-i ilâhiye istikametinde bir şey nasip eder. İnşallah bir Ramazan-ı Şerif ikram eder inşallah. Ve burada Ramazan-ı Şerif'te her zaman tabii nasıl farz ibadetler var. Bir de farz batini ibadetler var. Haramlar var, bir de batini haramlar var. İnşallah onlara da inşallah dikkat etmek zorunluluğundayız. En başta gıybet geliyor. Şimdi şurada bir domuz kesseler bakamayız domuza. Domuz eti ye deseler iğrenç gelir çok. Tiksinti gelir. Fakat gıybet ondan beter. Domuz etinde kendi günahına katlanıyorsun o kadar. Başkasının günahı sana yüklenmiyor. Fakat gıybet ettiğin zaman başkasının günahına sen yükleniyorsun. Buna göre sevaplarından vermek suretiyle sen yükleniyorsun. Demek bu da çok zor bu. Çünkü gıybet etme insana nefsine hoş gelir, rahat gelir. Çünkü gıybet dediğin zaman karnını küçültüyorsun. Zımmen kendisinde o küçülttüğün gibi onu kendini de onun karnını büyütüyorsun. Bir nevi enaniyete götürüyor. Ben bak o bunlar yapmış da ben yapmıyorum gibi. Halbuki Cenab-ı Hak velâ tecessüsü buyuruyor. Tecessüs yasak. Hem sen tecessüse girmekle bir haram işliyorsun. Hem kul hakkıyla haram işliyorsun. Bilhassa maalesef bu bazıları alışkanlık oluyor. Alışkanlık olduğu zaman tabii ki onun günah kısmı fazla görünmüyor. Ben doğruyu söylüyorum diyor. Ya Allah senin doğruyu söylemeni men ediyor. Tecessüs men ediyor. Sen hakta doğruyu söyleyeceksin. Eğer bir batıl bir işlemini görürse onu bir kenara çeker, tatlı dille kavlen leyyina, kavlen meysura, tatlı dille onu bir nasihat edersin. Bilhassa bu dikkat etmemiz lazım. Gerek Ramazan'da gerek hayatın her safhasında. Velhasıl nefis, ham nefis, harama açılmış bir imtihan penceresi. Yani ham nefis, harama açılmış bir imtihan penceresi. Mayasına haram temayülü olduğu için haramı cezbeder. İnsanın haramlığa teşne olmasının sebebi de budur. İşte tezkiye-i nefs bunun için zaruridir. Kurtulacağız helalleri ve salih amelleri rağbete attırmaktır. Bir misal, Abdülhadi Delevi Hazretleri vasıtasıyla bir gıybet meclisi var, oradan hızla geçiyor. Orucum bozuldu diyor. Talebesi diyor ki, efendim siz ne gıybet ettiniz, ne orada bulundunuz, hızla geçtiniz, inikas oldu buyuruyor. Demek ki öyle bir meclisten de kaçmak lazım. Nasıl bir yangın varsa o yangından kaçarsan, gıybet meclisinde bu belki hafif bir şey geliyor ama çok ağır bir şey bu. Sahabeden birisi o zaman geldi, gıybet etmiş birisine. Efendimiz'e geldi huzuruna oturdu, git dedi, dişlerinin arasında dedi, etler var, git onları yıka dedi. Ya Resul, ben et yemedim ki dedi. E sen kardeşin gıybet ettin dedi. Bir kadın, iki kadına dediler, ya Resulallah bu orucunu açsın, bayılma derecesine geldi. Onlar dedi, efendim çoktan orucunu açtılar dedi. Yok ya Resulallah, bir lokma bile almadılar. Çağırın gelsin dedi. Tükürün dedi, ikisine kan pıhtısı çıktı. Siz dedi, helalle oruca başladınız dedi, haramla orucu açtınız dedi. Velhâsıl böyle bir dikkat edeceğimiz bir her zaman, biraz tabi Ramazan-ı Şerif'te Allah'ın verdiği bu nimeti kaybetmemek. Dünyevi çeşitli meslekler var. Meslek erbapları kamplara çekilirler, seminerler yapılır, konferanslar ve ticari hayatını daha öteye götürmek için. Sporcular maçı kazanmak için girdikleri maça kendileri de kampla çekilirler. İhtilattan men kararı alırlar vesaire. Dışarı alakasını keserler. O maça dünyevi bir maça hazırlanacaklar. İşte takva sahipleri kişiler de bu Ramazan-ı Şerif için iki ay evvelden hazırlık yaparlar. Çünkü bu ayda Cenab-ı Hak dost olmayı. Çünkü Cenab-ı Hak vaat ediyor, bu ayda bütün günahları örteceğim diyor. Tabii kul hakkı hariç, dedikodum var o hariç, gidip helalleşeceksin. Başka kul hakkın var, gidip onu helalleşeceksin. Borcun var, helalleşeceksin yahut ödeyeceksin. Fakat diğer şeylere, namaz borcun var, ödeyeceksin. Fakat diğer şeyleri Cenab-ı Hak'la dost olduğun müddetçe bu ayda Cenab-ı Hak günahlarını örtüyor. Bir de 27. gece veya 20. günden sonra bir Kadir gece ikram ediyor, ihsan ediyor. Bu yalnız yine bu da yalnız Resulullah Efendimiz'de var. O Kur'an Fetih Suresi'nin son ayeti okundu. Orada Cenab-ı Hak buyuruyor ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın resulüdür buyuruyor. Burada Efendimiz'e dikkat etmek lazım. Yani Efendimiz nasıl bir Resul'dü? Allah'ın en sevgili kuluydu. Bütün insanlığa rahmetli ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil-âlemîn. Bütün insanlığa yegâne muallim olarak gönderildi. Peki Efendimiz'in o zaman muallimi kimdi? Kimden öğrendi? Mekke'de bir ilim meclisi yoktu, bir kütüphane yoktu, bir mektep yoktu. Bir aşiretti, kavgalı bir aşiretti. Bir din adamı yoktu, bir hoca yoktu, bir rahip yoktu. Yetim doğan ve öksüz büyüyen Efendimiz'in anne baba gibi bir istinadgâhı da yoktu. Efendim buyuruyor, Rabbim beni terbiye etti, ne güzel terbiye etti. Demek burada Cenab-ı Hakk'ın terbiyesi ve bu terbiyeyle ümmeti terbiye etmesi işte. Yani onun terbiyesi Cenab-ı Hakk'ın terbiyesi. Bu şekilde o terbiyeyle yarı vahşi kız çocuğunu diri diri gömenler, hak hukuk bilmeyenler onların bir asr-ı saadet medeniyeti Cenab-ı Hak lütfetti. Efendim daha evvel bir eğitimci değildi. nübüvvetine veya 40 sene zarfında hiçbir şey öğrenmedi, hiç kimse bir şey öğretmedi. Bunun toplu bir cahiliye toplumuydu. Kendisi ümmi bir kişiydi. Yani okuma yazma da bilmiyordu. Toplumda okuma yazma bilen de yok kadar azdı. Fakat Cenab-ı Hak onu öyle bir öğretti ki, öyle bir eğitim verdi ki, o bütün kainata muallim olacaktı. Cihana yön verecekti. Yine Efendimiz'in nübüvvet deneme hiçbir kumandanlığı yoktu. Askerlik de yapmamıştı. Doğru bir ordu da yoktu zaten. Hep aşiret kavgaları vardı. Lakin Efendimiz peygamber olduktan sonra savaşta bile merhamet tevzi ediyordu. Bedir'den bir gün evvel gibi düşman su istedi, su verdi. Düşmana bile su verdi. Bir de bugünkü duruma bakalım. Nasıl bir ben savaş peygamberiyim buyuruyordu. Ne buyuruyordu? Savaşta zulmetmeyiniz buyuruyordu. İşkence etmeyiniz buyuruyordu. Çocukları öldürmeyiniz. Mabedleri ibadet meşgul olanlara, kişilere dokunmayın. Kadınlara dokunmayın, yaşlılara dokunmayın. Savaş harici kimseye dokunmayın. Kiliseleri yakıp yıkmayın. Ağaçları kökünden kesmeyin. Ben savaş peygamberiyim buyuruyor. Yani savaşta bile bir terbiye Efendimiz vaz ediyor. Ecdadımız Osmanlı'da hiçbir zaman girdiği yerde oranın halkına bir zulmetmedi. Hatta bazı halk da onu karşıladı. Mesela Lehistan'da eğer Füstül Nehri'nden Müslüman attığı su içiyordu, bu hak vardı, hukuk vardı, adalet vardı dediler. Prenslerin zulmünden bıkmışlardı. Efendimiz daha evvel bir halk idaresi de yoktu. Çocukluğunda çobanlıktan başka bir şey de yapmamıştı. Fakat onun kurduğu Medine İslam City Devleti, Medine'nin zirvesi oldu. Bütün mahlukat zalimlerin şerrinden kurtuldu. Köleler huzur buldu, hayvanlar huzur buldu, nebat huzur buldu, kan gönülden çöller huzur buldu. Mehmet Akif'in dediği gibi, azizin ki ezilmekte bütün hakkı dirildi, zulmün ki zeval aklına gelmezdi, geberdi. Efendim bir hukukçu değildi, bir adalet tevzi etmenin bir hususiyeti de yoktu. Ve onun bir veda hutbesi, bugün Kâb'ın avalan bir insan hakları beyannamesidir. Onun yetiştiği talebeler öyle. Mesela İbn-i Mesud bir çobandı. O Eshâb-ı Suffa'da Efendimiz tezinde yetişti. Hazreti Ali ile gidip radıyallahu anh Küfe mektebini kurdu. Dünyanın en büyük hukukçusu Ebu Hanife Hazretleri o Küfe mektebinin talebesiydi. Kim öğretti Efendimiz'i? Cenab-ı Hak öğretti. Nasıl o ümmeti terbiye? Bize aynı ümmetin devamıyız 1400 sene sonraki. Efendimiz vahyi ilahiden talimat alıyordu. Mesela Karafi diyor ki meşhur İmam Karafi İslam hukuk metodolojisinin meşhur simalarından biri İmam Karafi, eğer diyor Resulullah'ın diyor hiçbir diyor mucize olmasaydı onu yetiştirdiği insan kitlesi toplumun en büyük kerametiydi, en büyük mucizesiydi onu buyuruyor. Hülasa Cenab-ı Hak Resulullah Efendimiz insanlara rahmet olarak gönderdi. Ona ittiba gönüllerin en büyük saadet hazinesi oldu. Bize de şöyle talimat geldi Cenab-ı Hak'tan. Nisa suresi 80. ayet. Men yudur Resulü fakat et Allah. Allah Resulüne itaat, Allah'a itaat etmedi. Yine Cenab-ı Hak buyuruyor. Andolsun diyor. Resulullah diyor senin bir üsve-i örnek şahsiyet. Hiç kimse diyemez ki ya benim hayatımda şu problemim vardı, şu asr-ı saadet geçmedi diyemez. Yani Allah Resulü'nün yaklaşabilene Efendimiz bin Umeyne yaklaşabilene. Bu üç tane şart koşuyor Cenab-ı Hak. Kimler bir üsve-i hasene Resulullah Efendimiz kimlere? Birincisi ahirete kavuşmayı umanlar. Allah'a kavuşmayı umanlar. Demek ki hayat Allah rızası istikameti olacak. İki, ahiret istikametinde olacak. Daima bir ahiret hesabı düşünecek. Cenab-ı Hak çok çok zikredilecek. İşte onlar için ayette bir örnek şahit, örnek karakter olduğunu Cenab-ı Hak bildiriyor. Velhasıl bir mümine ona olan muhabbet gönüllerde büyük bir enerji teşkil edecek. Yani bir mümin enerjisini Allah Resulüne olan muhabbetten alır. Onun için o enerjiyi sahibi aldı, Çin'e gitti o enerjiyle. Semerkant'a girdi o enerjisi. Afrika'ya girdi, Kayravan'a gitti. Arkadan gitti, ta İspanya'ya kadar gitti. Demek ki mümin yaşaması için o Allah Resulüne olan muhabbete muhtaç. O muhabbetin teminini Efendimiz'in her halini taklit edebilmek. İşte Eshâb-ı Kirâm o şekildeydi. Efendim bir meydanda dönüyordu mesela bir yere giderken, Onu gören bir sahabi de dönüyordu. Ya niye dönüyorsun? Neden? Bilmiyorum. Allah razı bu meydanda döndü. Öyle bir Efendimiz'le öyle bir muhabbet oldu, taştı ki, Yâ Resulallah emret diyordu. Canım, malım, her şeyim sana feda olsun Yâ Resulallah diyordu. Yani bu feda etmeyi de lafta değil, canı bir nimet biliyordu Eshâb-ı kirâm. Gelin şimdi ayete. Cenâb-ı Hak ayette Fetih Sûresi'nin son ayetinde Muhammed Allah'ın Resulüdür buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Orada Efendimiz'in vasıflarını bildiriyor Cenâb-ı Hak. Din nasıl korunacak? وَالَّذِينَ مَا وَاَشِدَّهُ عَلَى الْكُفَّارِ buyuruyor. Beraberinde bulunan da kâfirlere karşı çetindir. Bunu en güzel Mekke devrinde görüyoruz. Hiçbir taviz yok. Malı gidiyor, canını da ortaya koyuyor. Ki kalbinden, imandan bir taviz vermeyecek. Cenâb-ı Hak, Firavun'un Musa aleyhisselâm'ı karşısına çıkardığı sihirbazları bildiriyor. Onlar da, biz de bu göklerin bir hadisidir. Musa'nın ve Harun Rabbine secde ediyoruz diyorlar. Firavun bunları kızıyor. Bana izin aldınız mı? Bana sordunuz mu? Diyor. Onlar diyorlar ki, senin hükmün bu dünyada geçer diyorlar. Biz Rabbimi döndüreceğiz diyorlar. En ufak imandan taviz verme, ya bırak gidelim vesaire. En ufak bir taviz vermek için Rabbena ifr aleyna sabre mete ve fena müslimin diyorlar. Ya Rabbi üzerimize sabır dök, sabır yağdır ki bir taviz vermeyelim, canımı Müslüman'a al diyorlar. Eshâb-ı Uhdud'u bildiriyor, Hendek'te yakınanları bildiriyor. Habib-i Neccâr'ı biliyor Yâsin'in ikinci sayfasında. Taşlandı, bir taviz vermedi. Cenâb-ı Hak Mekke, Medine'leri bildiriyor. Demek ki burada bir tavizsiz bir iman istiyor Cenâb-ı Hak. Yani Cenâb-ı Hakk'a olan imanımızı test etmemiz lazım. Yine o ilk İseviler, bu Roma'da sirklere atıldılar. Aslanların dişleri arasında imanlarını korudular. Cenab-ı Hak böyle bir iman istiyor, böyle imanlı bir dostluk istiyor, küffara karşı şedittir buyuruyor. Yine her rekat gayr-ı mağdûb aleyhim velâ dâlin diyoruz. Şekil, kılık, kıyafet vesaire hiçbir şeye onlara benzemeyeceğiz. Bir Müslüman İslam karakteri, İslam şahsiyetini her an tevzi edecek. Bununla bir kendisine bir İslam'ın şerefi, İslam'ın izzeti kendisine aksedecek. İzzetli olacak, şerefli olacak, haysiyetli olacak. Tabi iman demek ki layıkına muhabbet, müstahkırı nefret. Niye Cenab-ı Hak Tebbet Yedâ Sûresini indirdi? Demek müstahkırı nefret. Allah Resulüne zıt olana sen de zıt olacaksın. Allah Resulüne yakın olan sen de yakın olacaksın. Allah'a yakınlıktır. Sa'd bin Rebi vardı. Efendim bunu çok severdi. Bu zengin de çok. Hatta Abdurrahman İbni Af'la kardeş yaptı bunu. Hatta o kadar sahabetti ki Abdurrahman Af'a dedi ki, gel kardeşim evim bu dedi, paylaş ikiye bölelim dedi. Hurma bahçem var, onu da ikiye bölelim dedi. Sen beni Allah Resulü bana kardeş yap dedi. Abdurrahman Af da müstani. Kardeşim malında, bahçen, her şeyin sana mübarek oldu. Sen bana çarşının yolunu göster dedi. Biri vermek istiyordu, öbürü müstaniydi. Kanaatle zenginleşmek. İşte bu Sa'd bin Rebi buydu. Efendimiz çok severdi onu. Uhud da onu aradı. O kargaşalıkta göremedi. Seslendiler. Sa'd bin Rebi dediler. Neredesin dediler. Hiçbir ses çıkmadı. Birisi dedi ki, seni Allah Resulü soruyor deyince kısık, cılız bir ses çıktı. Buradayım dedi. Rabi diyor ki, yanına gittik diyor Sa'd bin Rebi'nin diyor. Yüzü diyor, kılıç darbelerinden kalbura dönmüştü diyor. Konuşacak hali yoktu diyor. Sadece çok kısık sesle şunu söyledi dedi. Siz kirpiklerinizi kıpırdayıncaya kadar o kadar gücünüz varsa Allah Resulü'nü müdafaa edemiyorsanız bunun hesabını verirsiniz dedi ve son mesajını verdi bütün insanlar ve gözünü yumdu. Şehit oldu. Yine hep bir tabi mesela Halife Cafer Mansur vardı. Bu Ebu Hanife Hazretleri büyük dünya İslam hukukçu. Bağdat kadılığını verdi, kabul etmedi. Sen dedi, benim içtihatlarımı yamultursun dedi. Atın zindana dedi. Yok dedi, zindan dedi, sana fetva vermekten benim için daha huzurludur dedi. Velhâsıl bunlar nedir? Bir iman celâdedir. İmandan taviz vermemektir. Velhâsıl İslam en mükemmeldir, en muhteşemdir. Mükemmel ve muhteşem olanın tavize de asla ihtiyacı yoktur. Onun için gayril mağdûb aleyhim ve reddâline dikkat etmek lazım. Yine Efendimiz ibadette bile benzeme 10 Muharrem'de bir gün evvel bir gün sonra tutsun buyurdu. Benzemeyin Yahudiler. Velhâsıl İslam taviz kabul etmez. Onun için mükemmeldir. Diyalog vesaire, hoşgörü bunlara hiç ihtiyaç yoktur. Sakıf kavmi bir heyet geldi. Bizi namazdan affedin dedi. Biz dedi Müslüman olalım dedi. Olmaz dedi Efendimiz. Rükûsuz, namazsız bir din de hayır yoktur dedi. Peki Müslümanız dedi. O zaman da gidin dedi. Lat adını o putları dedi devirin dedi. Oradan size bir inikas gelmesin dedi. Eski yakınlığınızdan bir şey gelmesin dedi. Bari dedi bir ay yanımızda kalsın bu Lat dediler. Yok dedi efendim olmaz dedi. Yıkın dedi. Bizi dedi halt dedi yıkarsak dedi üzerime uçuyorum. Madem korkuyorsunuz dedi. Ben dedi buradan bir heyet gönderirim o Lat putunu kırsın dedi. De bu maddi bu en mühim bu içimizdeki bu manevi putları da kırmamız lazım. La ilahe. La ilahe bu maddi putlarlarında manevi putlarda illallah kat Cenab-ı Hak'la beraber olacak. Onu istiyor Cenab-ı Hak. İnsan çok imtiyaz verdi. Lakat halaknen insani fi ahsen takvim buyuruyor. En güzel yaratılış buyuruyor. Nefahtu fihi min ruhi buyuruyor. Kendine meziyetler veriyor. İnsan müzeyyen gelecek, muhteşem olacak. Mükerrem olan, muhteşem olan cennete layık hale gelecek. Hatta şurada dikkattir. Efendim o kadar çok itina gösteriyor ki Yahudiler oruç tutarlar, iftar şeye kadar, yatsı namazına kadar iftarı geciktirirlerdi. Resulullah Efendimiz buyuruyor, Allah Teala şöyle buyuruyor, kullarım bana en yakın olan oruç açmakta acele davrananlardır. Yahudilere oruç açmakta bile benzememek. Çok ibretli. Yine Yahudilerde sahur yoktu. Yine efendim buyuruyor, bizim orucumuz ile ehli kitabın orucu arasında en önemli fark sahur yemeğidir buyuruyor. Hiçbir şey yok, sonra kalkıp bir bardak su iç. Üzerimizde farz olan orucun da cumartesi günü oruç tutmayın buyurdu. Çünkü Yahudiler cumartesi günü oruç tutardı farzın dışında. Ezan nasıl davet edilecek? Mescid-i Nebevi inşa edilir. Kimi dedi boru çalın yok dedi. O Yahudilerin adeti dedi. Kimi dedi çan çalın yok bu Hristiyanın adeti dedi. En nihayet bu ezan zuhur etti. Bu ezan Efendimiz de sevindi. Abdullah bin Zeyd rüyada ezan ilham edildi. Velhâsıl bu o ezan devam ediyor. Ve ondan sonra birinci hicret yılında da Efendimiz çok sevindi. Eskiden Kudüs'e dönülüyordu. Yahudiler de bak bizim kıblemize dönüyorsun diyorlardı. Mekke'ye dönünce Efendimiz yine sevindi. Velhâsıl bunlardan gaye nedir? Bunlardan anlatmaktan gaye demek ki kendimiz, çocuklarımız internetin, televizyonun vesaire tesirinde kalıp onlar hayat tarzını onlara asla asla benzemeyecek. Çünkü bu imana zarar verir. Onun için Resulullah Efendimizin her haline biat etmek. Akabe'de Mekke'de Müslümanlar Resulullah Efendimize biat ettiler. Allah'a biat, Resulüne biat. Abdullah bin Ravaha sordu. Ya Resulallah bu biatta ne var bize dedi. Efendimiz buyurdu ki cennet var dedi. Onun için Tövbe Suresi 111. ayetinde onlar mallarıyla canlarını cennete satın almıştır. Demek ona mallarını canlarını nezrederek cömert çağıracak o şekilde bir biat ettiler. Bedir'de yine biat ettiler. Müslüman çok zayıftı maddi olarak. Ya Resulallah sen mahsur olma dediler. Sen denize girsen biz de kendimizi denize atarız dediler. Biz Yahudiler gibi sen ve Rabbin gidin şey yapın o kavmi şey yapın perişan arkadan biz geçelim demeyeceğiz dediler. Senin denize girsen arkadan denize gireriz dediler. Yine Uhud'da Efendimizi biraz sahibi biraz şey gördü, mahzun gördü. Hazreti Hamza şehit oldu, Musab şehit oldu, 70 şehit oldu. Yani mahzun görünce sahibi üzüldü. Ya Resulallah biz şehit olmayı biat ediyoruz seninle dedi. Hudeybiye'de yine efendi mahzun oldu. Mekke'ye almadı müşrikler. Yine sahabi geldi bu Bi'atur Rıdvan Fetih Suresi'nde. Biz dediler ya Resulallah senin gönlünde ne var? Senin gönlündekini biz biat halindeyiz dediler. İşte Allah onlardan memnun oldu. Velhasıl bir imanda bir taviz olmayacak. Bir Resulullah Efendimiz el meru men ehabbe bu ki sevdiğiyle beraberdir. Kişi kim en çok hayatta kimi sevdiğimiz dikkat edin. Sevmek de lafta olmayacak. Fiilen ne kadar benziyoruz. Demek ki canımız, malımız, evladımız hepsi bir seferber halinde olacak. Bu çok mühim. Ben gidiyorum evladım ne halde olmayacak. Bakın Zekeriya Aleyhisselam'ın derdi kendisinden sonra İslam'ın devam etmesi ve kendisinin evladının derdi bu İslam'ı yaşatacak bir evlat verilmesiydi. İbrahim Aleyhisselam'ın derdi buydu. Hem kendisi hem de arkadan gelecek evladıydı. Velhâsıl bir Müslümanın böyle dertlenmesi lazım. Kendiyle dertlenmesi lazım. Ben nasıl Allah Resulü'ne yakınım? Evladım ne kadar yakın? Ben evladıma ne verdim? Günümüz ahiret unutuldu. İhtiraslar, zenginlikler düğünde unutuldu. Bayramda unutuldu. İhtilat başladı. Ahiret unutuldu. İffet, kıl kıyafet sekteye uğradı. Giyinik çıplaklar haline geldi. Faiz tozunun girmediği yer kalmadı. Erraşi ve mürteşi finnar, rüşvet iyice yaygınlaştı. Velhâsıl bu günümüzün musibetleri, burada neyle korunacağız biz bunun bu şeyden? Yangın var. Bu yangından nasıl kendimi koruyacağız? Aksi halde biz de yanarız. Demek ki burada takva halimiz olması zaruri. Takva olacak. Bu takvalı zira Cenab-ı Hak buyuruyor, sen onları içindeyken, onların o düşmanların tesiri onlara bir musibet, bir azap gelmez. Onun için Mekke-i Mükerreme'de bütün o müşriklerin bütün o zulüm zamanlarında Cenab-ı Hak Müslümanlığı orada bir azap indirmedi. Yani müşrikler de o azaptan kurtuldu. Çünkü Peygamber Efendimiz şeydeydi, Mekke-i Mükerreme'deydi. Fakat Efendimiz hicret edince azap gelmeye başladı. Açlık başladı. Semaya baksa beyaz bulut görüyorlardı. Tefsirlerde buyuruluyor ki eğer diyorlar bir topluluk sünneti yaşarsa o topluluk üzerine azap inmez. Ayet-i Kerim'in devamında onlar mağfiret ederken bir insan mağfiretin en güzel zamanı o seherler oluyor. Ondan sonra gelen demek birincisi Allah'ın yanında bulunan bir imanı yaşayacak. İmandan tavizle. İkinci şartı ruhama ve beynühüm kendi aralarında merhametlidir. Cenab-ı Hak Rahman ve Rahim. Efendimiz Rauf ve Rahim bir Müslüman da bir rahmet insanı olacak. Bir rahmet tevzi edecek. Bütün mahlukat, bütün insanlar kendini zimmetli olarak görecek. Kendisini devrin akışından, zamanın akışından kendisini mesul görecek. Kendisini ihya edecek. Akrabasından başlayarak daire daire gidecek. Onun mesuliyeti içinde olmuş olacak. Efendim merhametten bahsediyor. Sahabi de bize bir merhamet yarısı yok dedi Efendimiz. Merhamet de âm ve şamil merhamettir. Allah'ın bütün mahlukatını kaplayan merhamettir. Onun Müslümanlar daima demin bahsettiğim harpte bile bir merhamet tevzi ettiler. Bedir'den dönerken esirlerini zaman zaman o 150 kilometre yol Medine'ye dönene kadar ya 100 kilometre yol zaman zaman develerden indiler. Esirlerini develere bindirdiler. Hepsi Müslüman, hemen hemen çoğu Müslüman oldu. Bir Müslüman kendisine merhametle tanıtır. Bir Müslümanın farikası merhamettir. Demek bir rahmet insanı olabilmek bulunduğu yere huzur veren bir kişiliğe sahiptir rahmet insanı. Yaşadığı zaman ve mekanda âlem-i rahmet olan Peygamber Efendimiz'in temsilcisi olacak. Ben utanacak, ben Allah Resulü'nün temsilcisiyim. Her şeyine dikkat, su içmesine bile dikkat edin. Efendim suyu nasıl içerdi? Nasıl oturur, nasıl kalkardı? Ne şekilde yürürdü? Benliğini bertaraf edecek, ben olmayacak. Ya Rabbi sen olacak. Çoraklaşmış göğüne bir yağmur misali olacak. Vakıf insanı olacak. Vakfetme büyük bir lezzet gelecek kendisine. Diyargam olacak. Önce kendini düşünürken aman kardeşim diyecek. Suriye'deki benim kardeşim diyecek. Yemen'de kardeşim diyecek. Mısır'da kardeşim diyecek. O şehit olan o 50 kişi onlar benim kardeşimdi diyecek. Velhâsıl diyargam olacak. Önce kendini düşünürken kardeşini de düşünüyor. Hatta sahabi kendinden çok kardeşini düşünüyor. Bir bardak su yer mi kar? 3 tane şehidin ortasında kalbini ikram eder. Tabi bunu nereden alacağız? Hangi kitaptan okuyacağız? Bunu Resulullah Efendimiz okuyacağız. Resulullah Efendimiz de kalp terakki ettikçe okur. Şimdi Konyalıyız. Orada iki tane büyük şahsiyet görüyor. Biri Mevlana, biri de Şems. Şimdi Mevlana'nın kültürü ne kadardı? Selçuklu Üniversitesi'nin dersi ağamıydı. Şems-i Tebrizi'nin kültürü ne kadar? Mevlana kadar bir kültürü yoktu onun. Mevlana bir kültürü yoktu. Bir dervişti o. Fakat Mevlana'ya ne verdi o? Fakat gönlü dolu bir dervişti. Gönlü yanan bir dervişti. Gönlü rahmetle, merhametle, şefkatle taşan bir dervişti. Ne verdi Mevlana'ya? Bir ilim mi verdi? Ne verdi Mevlana'ya? Mevlana'nın o nefisteki prangalarını kırdı. Onların bir ufuk açıldı. Diyor ki, Şems-i Mar'ın bir tek şey öğretti diyor. Bu öğrettiği de kalbini öğretti. Bir üşüyen varsa diyor, bir muzdarip varsa diyor, sen diyor, üşü diyor. Rahat etme diyor. Çünkü bir üşüyen var, bir dünyada bir diyor, muzdarip var diyor. Bu zihne değil, işte bu kalbe öğretilmesi. Bu neyle oluyor? Kalbi terakkiyle oluyor bu. İşte Yunuslar bu şekilde oldu. Bahattin Nakşibendiler, Abdülkadir Geylani, hepsi bu şekilde oldu. İşte en büyük tahsil de bu. Okumuşun iki uçlu bıçak gibi bir yere kadar. Bak bu kalbi tahsil yapılmadıktan sonra onun bir şeye geçmesi, seviye kazanması mümkün değil. Hasan Hakkari diyor ki, Türkistan'dan Şam'a kadar sağda diyor, kendimiz bir din kardeşinin de parmağına batan diken benim parmağıma batmıştır. Nasıl bir hassasiyet. Birinin ayağına çarpan taş benim ayağımı acıtmıştır. Bir kalpte hüzün varsa o kalp benim kalbimdir buyuruyor. Efendimiz de bunun çok çabuk bir fedakarlıklarını görüyoruz. Ondan sonra teravih rükûn sücdede onlar sen rükûya varırken Allah Resulü'nün yanındakilerini ben yakında mı değil miyim? Demek ki secde rükûya varırken secde görürsün buyuruyor. Ne olacak? Rükûsu bir ihtişam tevzi edecek. Secdesi bir ihtişam tevzi edecek. Bir ferah, bir ruhaniyet verecek. Hem kendisi hem etrafındakine bir enerji dağıtacak. Mesela nasıl bir Kâbe'de kıldığımız namaz farklı bir namaz oluyor. Oradaki rükû, oradaki secde farklı oluyor. Demek bunun çok daha etkisinde oluyor. Cenab-ı Hak son rükûya varırken secdelerden görürsün buyuruyor. Bu ne oluyor namaz? Efendimiz buyuruyor, miraç buyuruyor. Yani miraç olan namazı kılabilmek. Bütün bu da kalbin marifeti. Secde yaklaş buyuruyor. Felaha eren kulların huşuyla namaz kıldığını haber veriyor. Bedenin kıblesi Kâbe, kalbin kıblesi de Cenab-ı Hak olacak. Yani fıkhi şartlar kâfi gelmiyor. Resulullah gözümün nuru namaz buyuruyor. Hazreti Ayşe validemiz buyuruyor. Efendimiz diyor namazda diyor sanki diyor bir fokurdayan bir su vardı biz sederdik diyor. Mesela Eshâb-ı Kirâm'a baktığımız zaman hiçbir psikiyatrik buhran yok. Bugün en çok çalışan psikiyatrik doktorlar. Buhran doktorları. Niye? O secde öyle bir secde, öyle bir rükû, öyle bir secde ki o secde rükû bütün hastalıkları götürüyor. Bir huzur veriyor, kanaat sahibi ediyor. Bir şey yok, psikoloji, sosyal patlama da yok. Zekat veriyor çünkü, fazlasını veriyor, infak ediyor. Benim kardeşim de o bana zimmetlidir diyor. Gidip onu arıyor, buluyor. Cenâb-ı Hak onun simalarından tanırsın buyuruyor. Yine Cenâb-ı Hak, ey Âdemoğulları, Araf 31, her secde edişinizde güzel elbiseler giyin buyuruyor. İnsan secdesiyle kime secdenin farkında olacak. Namaz durduğu zaman üzerine giysisiyle bile, yani bir sıradan bir fâninin huzuruna nasıl çıkıyoruz? Sen onu görmüyorsun, o seni görüyor. Cenâb-ı Hak, ey Âdem, her mescide girişinde veya her secdede güzel elbise giyin buyuruyor. Yani pasaklı şekilde, derbeder şekilde Allah'ın huzuruna girmeyin buyuruluyor. Bu bir hizmet geliyor, emri bil maruf geliyor. Bu tabi başta namaz, tabi namazın getiri emri bil maruf, o çok mühim. Ondan sonra gelen ayet, Allah'tan ne dilerler? Fazilet istiyorlar. Ne olacak fazilette? Allah'a yaklaşabilecek. Ne istiyorlar? Rıza istiyor. Allah rızasıyla, Allah rızasıyla Cenâb-ı Hak yaklaşacak. Onların simalarında ne var? Min eser-i sucud, Allah bir nuraniyet ve bir huzur hali veriyor. İnsan baktığı zaman huzurlu insan, huzursuz insan hemen fark eder. Bu Efendimiz'in yanında bulunanların Tevrat'taki misali bu. İncil'deki misaline gelince, orada Cenâb-ı Hak bir misal veriyor. O da emri bil maruf nehi anil münker. Bu da çok mühim. Zamanımızda bu çok mühim. Bir Cenâb-ı Hak bir misalle veriyor. Bir tohum ekilir. Tohum filiz verir. Filiz gövde olur. Gövde olduğu zaman bu bahçıvanı ne yapar? Sevindirir. İslam'ın inkişafıyla Müslüman sevinecek. Huzur bulacak. Kâfiri ne yapar diyor? Öfkelendirir buyuruyor. Onun için zaten sohbeti buraya getirmek istiyordum ben. Bugün en mühim emri bil maruf nehi anil münker. Arkadan bir insan mirası bırakılmak. Bir karakter ve şahsiyet mirası bırakılmak. Ayşe validemiz bildiriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Darül Bakâ'yı irtihal ettikleri, vefat ettikleri gün sabah namazında Efendim oda kapısı, odanın penceresini kaldırdı şöyle, perdeyi araladı. Bekir Efendimiz imamlığını yapıyordu. Efendimiz tükecek takati yoktu. Namaz kılarken Efendimiz hem babamı diyor, hem diyor eshabını diyor, son kez diyor şöyle bir seyretti diyor. O diyor güzide bir mirasını gördü. Müslüman saf saf tutmuş cemaat namaz kılmasını gördü diyor. Bundan diyor son derece memnun kaldı diyor. Huzur için bir tebessüm buyurdu diyor. Buhari hadisi. Nitekim bunu anlatan Ayşe validemiz diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshabının namaz kılışını tebessüm ederek seyrediyordu. Artık güzel bir nesli bırakmanın huzur ve sururu içindeydi. Ayşe validemiz Allah razı olsun böyle diyor böyle omuzlarıp halindeyken hiçbir zaman hayatımda diyor onunla beraberliğinde böyle onun bir sevinçli olduğu bir zamanı görmedim diyor. Ne kadar yakınız. Demek ki müminin en mühim meselesi bir insan mirası bırakmak. Bunun gayreti içinde bulunabilmek. Tabi bugün de buna çok muhtacız. Efendimize ilk vahide ilahi talimatla tebliğ vazifesi şöyle bildiriyor Cenab-ı Hak. Kum fe enzir. Kalk ve uyar, irşad et. Kimi yakın akrabalarını uyar. Oradan başlayacak demek ki bir mümin. Yakın akrabalarından başlayacak. Bunun bir mesuliyeti içinde olacak. Çocuğunun, gelininin, kardeşlerinin vesairenin akrabasından başlayacak. Efendimize yapılan haksızlıklar, hakaretler hiç şey olmadı. Haddi şey geçilmedi. Hatta Ebu Talip geldi. Amcası aman dedi, şu işten vazgeçti, ben de tehlikeye girdim dedi. Amca dedi, vallahi dedi, Allah'ın dinini tebliğ etmekten vazgeçmem için güneşi sağ elime, ayı da sol elime koyacak olsalar, ben yine davadan vazgeçmem. Yine Yüce Allah, onu bütün cihana yayar, vazife tamam olur, ya da bu yolda ölüp giderim diyor. Hiçbir taviz vermeden. Sonra diyor, mübarek gözleri yaşardı diyor, ağlamaya başladı Efendimiz diyor. Hayatı hep çileler çember içindeydi. Tebliğine hiçbir fasıla vermedi. Mekke'de panayırlar kuruldu. Ugaz, Mecenne, Zülmecaz gibi panayırlar kuruldu. Efendimiz oralara bakıyordu. Kendine takdim ediyordu. Onları kulluğa davet ediyordu. Aman diyor, burada size her şeyi söyleyemeyeyim, alıp benim evimize götürün. Size burada söyleyemeyeceğim çok şeyler var diyordu. Hem insanın hidayetiyle, yani ümmetini mesul olduğu kitleyi ateşten kurtarmak. Yani bir yangın içinde olan insanları kurtarabilmek. Hatta kimlerle görüyor? Bir köleyle, bir kölenin Müslüman olması Efendimiz çok sevindiriyordu. Taif'te bir köle Müslüman Addas, Efendimiz'in çektiği ızdırapları unuttu orada. Hayber sırasında bir Yahudinin koyunlarını güden köleye, İslam'ı uzun uzun anlattı ve o kölenin hidayetine vesile oldu. Efendimiz büyük bir surur verdi. Bu köledir demedi. Mekke-i Mükerreme Darül Erkam'ı kurdu. Gizli olarak devam etti tebliğ. Medine'ye Eshab-ı Suffa'yı kurdu. Daha sonra İslam'ın müstakbelini hazırladı, yetiştirdiği bir insanla. Kaliteli insan çok mühim. Keyfiyetli insan mühim. Kendisini bu yola adayan insan mühim. Hazreti Ömer radıyallahu anh hilafet zamanında bir gün dostlarıyla toplandı. Onlar da siz Allah'tan ne gibi temellerde bulunmak istersiniz de kimi de şu oda olsa altınımız olsa vesaire şu bu filan geçin geçin geçin dedi Hazreti Ömer. Başka şeyler söyleyin dedi. Bunun üzerine ya Ömer dedi siz buyurun. Ben dedi şu içinde bulunmuş şu hanede Ebu Ubeyd bin Cerrah, Muaz bin Cebel ve Huzeyfe Yemani gibi müstesna seçkin keyfiyetli ideal yetim kimselerle dolu olmasını bunlar Allah'a itaat yolunda tebliğe isterdi bunları İstihdam etme vazifelerini ne kadar isterdim dedi. İnsan, insan, insan unsuru. İnsan yetiştirebilme. Ne buyuruyor Cenab-ı Hak? Âl-i İmran 104, içinden hayra çağıran, iyiliği emin, kötülükten menen bir toplumunsun, işte olan kurtuluşu erenlerdir. Ebu Talha, efendim nasıl bir adam, bir insan yetiştirmek? Eshab-ı Suffa'ya şöyle Ebu Talha gidip baktım diyor, Allah Rasûlü iki büklüm diyor, benim doğrulmuş karnına taş bağlıyım. O halde haletle ayakta durun. Eshab-ı Suffa'ya Kur'an öğretiyordu diyor. Tabii Kur'an öğretme sırf kıraatini öğretmek değil. Kur'an-ı Kerim'i yaşatarak öğretiyordu. Takvalı öğretiyordu. Yine siz insanlar için ortaya çıkılmanın en hayırlı bir ümmetsin. Cenab-ı Hak bizim hayırlı olma istidadı veriyor. Yine iyiliği emreder, kötülükten alıkoyarsın buyuruyor. Bir ibretli bir nakil. Ebu Hureyre naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bir kişi bir şöyle tatlı su olan bir su menbaının oradan geçiyor. Yeşillik, bir de su akar su var filan. Dağ yolu üzerinde çok hoşuna gidiyor. Diyor ki keşke diyor insanlardan ayrılsam diyor. Şu vadide otursam, burada Allah'a kulluk etsem. Ama Allah Resulü'ne izin almadan da bunu ben yapamam diyor. Sonra Allah Resulü'ne gitti ve arzunu Allah Resulü'ne anlattı. Ya Resulallah böyle böyle diye orada gidip bir kul olayım dedi Cenab-ı Hakk'a dedi güzel. Efendim hayır dedi, öyle yapma dedi. Çünkü sizden birinin Allah yolundaki cihat, tebliğ ve benzeri faaliyetleri evinde şu kadar şu kadar ibadet etmekten, namaz kılmaktan daha faziletlidir buyuruyor. Yani yangından insan kurtarmak. Ve buyurdu Allah'ın sizi bağışlamasına ve sizleri cennete almanızı istemem. O halde Allah yolunda gaza edin buyuruyor. Gaza adam öldürmek değil. Gaza kalplerin fethidir. Yine buyuruyor Efendimiz. Allah'a yemin ederim ki Cenab-ı Hakk'ın sizin hani bir tek kişiyi hidayete kavuşturması sizin en kıymetli dünya nimeti olan o zaman kırmızı develer meşhurdu. Kırmızı deve sahibinden daha hayırlıdır. Hidayete davet eden kimseye kendisine uyanların sevabı kadar da sevap kazanır. Bunun sevaplarına hiçbir şey eksilmez. Bunun için numune olmak. En mühim de bu tebliğde en mühim şey numune olmak. Yani sözde bir tebliğ olma. Yaşayacaksın ki buradan inikas olacak. Kalpten bir ruhaniyet oraya fışkıracak. Enes radıyallahu anh diyor. Şimdi İkra ile başladı ilk ayet. El-yevme ekmeltü ile tamamlandı alâ rivayetin. 23 sene tamamdı bu. Yani Efendimiz Hazretleri bitmiş oldu. Öyle olduğu halde Enes diyor ki Resulullah Efendimizin son anıydı, vefat esnasıydı diyor. Allah Resulü'nün iki tane tebliğde bunu sesi kısıldı diyor. Artık duyamaz hale geldi. Allah tekrarlıyordu diyor. Namaz, namaz, namaz. Birincisi, ikincisi emrinizin altındaki hukukuna dikkat edin, kul hakkı. Buradaki neler giriyor? Yetimler ve dullar da giriyor diyor ulema. Emrinizin altındaki hukukuna dikkat edin. Birinci kendimizin namaz, namaz. Nasıl ben namaz kılıyorum? Beş vakit cemaati kılabiliyorum. Namazda huzur bulabiliyorum. Namaz beni fahşadan, münkerden koruyor mu? Evlatlarım nasıl benim? İbrahim aleyhisselam'ın derdi. İkincisi kul hakkı, hakkı ibad. Muhakkak helalleşin buyuruyor Efendimiz. Başka türlü sevabını vereceksin. Sevap biterse onun karşısında günahdan alacaksın buyuruyor. Yine ayrı bir şey. Eyüp-el Ensari Hazretleri Efendimiz misafirperverlik etti. Efendimiz gazvelere katıldı. Canıyla, malıyla, her şeyle sahibi feda halindeydi. O Letuftahan el-Konstantiniyye hadisi Efendimiz buyurduğu zaman İstanbul fethini bütün sahibi bir heves hali, iştirak halindeydi. O zaman 80 yaşındaydı. İki sefer İstanbul seferinde bulundu. Ve ben artık bu kadar vazife yaptım değil. Vefat ederken de kabriyle hedef gösterdi. Size dedi, ayağınızı attığınız en son noktaya beni gömün dedi. Benden sonra gelen İslam askeri dedi, oraya hedef alsın dedi. Ondan daha öteye geçmenin azminde bulunsun dedi. O fetih sırası, İstanbul'a o sefer sırasında bir Medine'li atını ta Bizans'ın ortasına kadar sürdü. Diğer arkadaşı dedi ki Medine'li arkadaş yanlış iş yaptı. Ayet-i kerimeye ters iş yaptı dedi. Cenab-ı Hak buyuruyor Bakara 195 kendini tehlikeye atmayın. O kendini tehlikeye attı dedi. Eyyub-el Ensar yok dedi. Bu ayet sebebiniz bize indi dedi. Biz misafirperverlik ettik dedi. Gazvelere katıldık dedi. Artık dedi biz Medine'ye dönelim. Hurma bahçeleri bizden sonra devam etsin. Onun bu ayet-i kerime indi bizim üzerimize. Kendini kendi tehlikeye atmayın. Ahçını amelin en güzel olacak. Allah muhsinleri sever. Yani bu minval üzerinde bir istikametimiz olacak. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Ölüm gelene kadar. Yakın gelene kadar. Yine bu yine bir ibret. Her Müslüman ben ne yapabilirim? Onun gayretiyle olacak. Abdullah İbni Mektum vardı. Bu Efendimiz'in müezziniydi. Seferleri Efendimiz bunu götürmezdi. O imamlık yapardı. Kalan çoluk çocuk ihtiyar camiden, namazdan, ezandan mahrum olmasınlar diye. Amardı kendisi. Hatta bu hicrette de onu gönderdi. O Kur'an-ı Kerim öğretecekti Medine halkına. Tabii o çok coşkun bir ömür yaşadı. Manen feyiz olarak. Gözleri amardı. Bu Kadisi Hapleri oldu. Kadisi Hapleri olduğu zaman dedi ben dedi bu Kadisi Hapleri'ne gireceğim dedi. Yahu dediler senin gözün yok. Gözsüz nasıl gireceksin? Harp gözle yapılır. Yok dedi. Ben dedi gözü görmeyenler, görenlere yardımcı olun, ondan daha öteye götürürüm onları dedi. Ne yaparsın dediler? Ben dedi düşmanı görmediğim için sancağı en önde tutarım ki dik olarak arkamdaki askerin şeyi artar dedi, morali artar dedi. Onun dedi müsaade ben Kadis şehirlerine gireceğim dedi. Ama olan sancağı eline alarak Kadis şehirlerine girdi. Bir rivayette şehit oldu, bir rivayette Medine'ye döndü. Bu ne dedi? Bir Müslümanın ufku. Ben dünyaya niye geldim? Kimin mülkündeyim? Allah bana niye peygamber gönderdi? Niye kitap gönderdi? Niye bu alem mikrodan makroya hepsi bir ilahi azamet tecellisi? Yine bu Halid bin Velid İslam orduları kumandanıydı. Vefat ederken de çok üzüntülü vefat etti. Dedi ki bir hayatı bir dedi kılıç çakırdılar arasında. At kişilerine gelip bir cengaverin dedi. Acizler gibi yatakta ölmesi ne hazin bir şey dedi. Acaba ben ne günah işledim ki Allah beni böyle yatakta öldürüyor dedi. Arkadaş dedi ki öyle deme dedi. Sana Seyfullah sıfatını Allah Resulü vermedi mi dedi Allah'ın kılıcı. Sen dedi Mu'te dedi 3000 kişiyle 100000 kişiyi bertaraf eden sen değil miydin dedi. Yarmuk'ta dedi ortada bir kan gölünce büyük zafer kazanan sen değil miydin dedi. Allah sana Seyfullah sıfatını evet dedi ama niçin ben yatakta ölüyorum dedi. Ayağa kaldırın hiç yoksa son defa ayakta verim kılıcıma dayanayım dedi. Bir atım var onda gözünü budaktan esirgeyen bir cengaveri bir miras bırakıyorum dedi. Bunlar işte imanın bir heyecanıdır bu. Bu İslam'ın yaşanmasıdır bu. Bilhassa bu zamanda bunun çok muhtaçız. Efendimiz münavimiz bir son nefesimle 10. ayette herhangi birine ölüm gelipse Rabbim beni yakın bir sureye kadar geciksem ölüm hepimizin belki son nefesinde bu olacak. Sadaka versem sahiplerden olsam demin önü verdiğin rızıklardan infak edin buyuruyor. Yine Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bir şeyi tavsiyesi konuşmadan halkı davet edin buyuruyor. Ya Resulullah diyor konuşmadan nasıl davet edilir? Ahlakınız, edebiniz, haliniz ahlakın bir cazibe olsun diyor. Onunla diyor İslam'a davet edin diyor. Hakikaten 1. Murat Kosova'yı fethetti. Fatih Bosna'yı fethetti. Orayı Anadolu'nun temiz halkını götürüp yerleştirdiler. Onların haliyle, merhametiyle, şefkatiyle onun halkı Arnavutların 190'ı Müslüman oldu. Bosna'nın 100'ü Müslüman oldu. Demek ki bugün kendi kendine soracak. Bugün ben kaç kişiye hidayet verebiliyorum? Kaç kişi Allah'a secde ettirebiliyorum? Allah'ın dinine ben nasıl yardım ediyorum ve ben dini nasıl yaşıyorum? Bu o kadar mühim ki Mescid-i Nebevi'yi temizleyen siyah bir kadın vardı. Bu kadın vefat etti. Ne yapardı? Bu kumları yıkardı, kumları temizlerdi. Bunu efendim göremeyince sonra nerede bu kadın dedi. Bu kumları temizleyen kadın. Ya sonra vefat etti dediler. Niye haber vermediniz dedi. Ya Resulallah diyor biz herkes haber vermez. Bunu haber vermez lazımdı dedi. Niçin bu hizmet ehliydi. Kabrini gösterin dedi. Kabrine gidip dua etti efendimiz. Efendim misaller çok. Fakat yani Allah hakikaten bu ashab-ı kiramın o halinden nasip almayı Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Efendimiz bir hadis-i şerifin sonunda şöyle buyuruluyor. Hayır diyor. Allah'a yemin ederim ki diyor Allah Resulü bir hadis-i şerifin sonunda. Ya iyiliği emreder, kötülükten nehyeder, zalimin elini tutup zulmüne mani olur, onu hakka döndürür, hak üzerine tutarsınız. Yahut Allah Teala kabrini birbirine benzetir. Sonra İsrailoğlunu lanet ettiği gibi size de lanet eder. Her şeyi düşünmemiz lazım. Bugün hakikaten İslam dünyasına gelen musibetler niye bu musibetler oldu? Niçin Suriye bir ilim mesciğiydi? Niye kayboldu gitti? Mısır öyleydi, bir eser vardı. Bir ilim tevzi ediyordu. Yemen vardı. Osmanlı'nın 7. ordusu Yemen'deydi. Orada Osmanlı'nın Hint okyanusunda bir donanması vardı. Uzak doğuya İngilizleri geçirmiyordu. Orada bir hakimiyet vardı. Niçin o halden bu hale gelindi? Tabii bu demek ki hepsinin bir batini sebebi var. Bugün de olan İslam diyorum durum batini sebebi. Bugün tek Türkiye kaldı işte. Ondan aksi yıpratmaya çalışıyorlar. Bir ayet-i kerimeyle bitirelim. Lahir Suresi 125 ayet. Rabbinin yolunu hikmetle ve güzel öğütle davet et. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et. Ve onlarla en güzel şekilde mücadele et, en güzel şekilde anlat, kalpleri fethet. Şüphesiz Rabbin kendi yolunda sapanlara en iyi bilendir, dünyayı meyledenlere ve hidayete kavuşanları da en iyi bilen O'dur. Demek ki hidayete kavuş, kendi kendine hidayete terbiye ettireceğiz. O şekilde insanları da inşallah hidayete davet edeceğiz. Tabi biz ne kadar kendimizi inkişaf ettirebilirsek o kadar davet ederiz. Cenab-ı Hak Vudda buyuruyor Merhem Suresi'nin sonunda. Cenab-ı Hak onların vefatlarından sonra da onlara bir sevgi veriyor. İşte Mevlana, Bahattin Nakşibendi Hazretleri, Yunus Emre hepsi devam ediyor ömürleri. Fani ömürlerine devam ediyor. Onları zira onlar Allah'ı sevdi. Allah da onları sevdi, ömrünü devam ettiriyor. Allah hepimize bu halden nasipler, kırıntılar ihsan eylesin. Üç ayları ihya edebilmeni ve Cenab-ı Hak yakın bir kulunu la hafun aleyhim ve lem yahsunun inşallah müjdesine nail olun bilmeyi Cenab-ı nasip eylesin. Duamızın kabulü niyazı lillahi teala Fatiha.
Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 20 Mart 2019 tarihinde Küçük Çamlıca Çilahane Camii'nde yapmış olduğu sohbeti dinlediniz.